Ayrım 17. Körlük, Jose Saramago. Sayfa 180. 11. Vicdansız körler koğuşundaki yasa dışı kazançların muhasebesini tutmakla görevlendirilmiş kör, topallayan vicdanına birden bir ışık düşüvermiş gibi, üzerinde yazı yazdığı levhalarıyla, kağıtlarıyla ve delicisiyle birlikte binanın bu kanadına taşınmaya karar vermişti. Bundan böyle soyulup soğana çevrilen, yeni yoldaşların içine düştüğü yoksullukların ve çektiği sayısız başka dertlerin öğretici, kahredici ve de ibret verici günlüğünü tutacaktı kuşkusuz. Geldiği yerdeki zorbaların, çevrenin egemeni ve efendisi kalabilmek için dürüst körleri kapı dışarı etmekle kalmayıp, sol kanattaki koğuşlarda kalanların, banyo ve temizlik yeri, vaktiyle öyleymiş herhalde, olarak adlandırılan helaları kullanmalarını yasakladıklarını söylemekle işe başlayacaktı herhalde. Kısa vadede bu utanç verici egemenliğin acı çeken bütün o zavallı ademlerin akın akın bu taraftaki tuvaletlere gelmesine yol açtığına dikkat çekecekti. Bu akının sonucunda ne olduğunu düşünmek, buraların daha önce zaten ne halde bulunduğunu unutmamış biri için hiç de zor olmasa gerek. İç avludaki bahçede insanın cırcır olup bağırsaklarını boşaltan ya da bağırsaklarındaki müjdeleyici buruntu yüzünden iki büklüm olmuş ama bir türlü sonuca ulaşamayan körlere ayağa takılmadan yürüyemez hale geldiğini bize aktaracak ve gözlemci bir kapıya sahip olduğu için insanların aldıkları birazcık besin ile bol bol dışarı attıkları arasındaki farkın üzerinde duracak. Böylelikle belki de sıkça sözü edilen o ünlü bağıntıya neden sonuç bağıntısına her zaman bel bağlanamayacağını en azından nicelik bakımından kanıtlamış olacaktı. Ayrıca vicdansız körler koğuşunun şu anda yiyecek kasalarıyla dolup taşmasına karşın buradaki zavallıların elinden bir karış kir bağlamış zemin üzerindeki kırıntıları toplamaktan başka bir şey gelmediğini de söyleyecekti. Kör muhasebeci hem yargıç hem günlük yazarın niteliklerini birlikte üstlendiğinden yiyeceklerin bunlara çok gereksinme duyanlara verilmesi yerine bozulmasını yeğe tutan bazı yiyeceklerin niteliğini yitirmeden haftalarca kalabildiği doğruysa da bazıları özellikle de pişmiş olanlar hemen tüketilmezse kısa sürede ekşime yapar ya da küflenir. Böylelikle de insanlar insanlık niteliklerini hala koruyabiliyorlarsa tabii onları yiyemez. Baskıcı körleri kafasının içinde açtığı davada mahkum etmeyi de unutmayacaktı. Günlük yazarımız aynı izleyi sürdürmekle birlikte konu değiştirip kaleme aldıklarından büyük acı duyarak burada hastalıkların insanların hazım sistemini yalnızca kursaklarına yeterince besin gitmemesi ya da kursaklarına giden besinlerin gerektiği gibi ayrışmaması yüzünden etkilemediğini de yazacak. Kör olmakla birlikte geldiklerinde sağlıkları yerinde hatta taş gibi olanların şimdi ötekiler gibi sefil yataklarından doğrulmakta güçlük çekmelerini, nereden geldiği bilinmez bir grip virüsünü aldıklarında yataklarına yapışıp kalmalarını bunun kanıtı olarak gösterecekti. Ve beş koğuşun hiçbirinde ateş düşürecek, baş ağrısını geçirecek tek bir aspirin bile bulunmadığını, vaktiyle var olan birkaç ilacın hemen tüketildiğini, kadınlar tuvaletindeki eza dolabının dibine darı ekildiğini söyleyecekti. Günlükçümüz, tedbirli davranmış olmak için böylesine insanlık dışı bir karantinaya alınmış 300'e yakın insanın, çoğuna acı çektiren öteki hastalıklardan belki söz etmeyecekti ama otoritelerin, kör avcılığına çıkıp insanları buraya tıkarken rastladıkları ve hiç üzerinde durmadıkları, hatta işi yasanın herkes için eşit olduğunu, demokrasinin insanları ayrıcalık tanımakla bağdaşmadığını söylemeye kadar vardırdıkları ilerlemiş iki kanser vakasını en azından bu iki vakayı hasır altı edemeyecekti. Kötü talihe bakın ki bu kadar insanın arasında tek bir doktor vardı. O da bir göz doktoruydu. Yani burada en az gerek duyulan tıp dalını temsil ediyordu. Kör muhasebeci işin bu aşamasına geldiğinde bunca sefaleti ve acıyı kaleme almaktan bıkarak elindeki madeni kağıt delicisini masanın üzerine bırakacak ve tüm zamanların en son günlük tarih yazarı olarak üstlendiği görevi yerine getirirken masanın bir köşesine ayırdığı kuru ekmeği titreyen eliyle arayacak fakat bulamayacaktı. Çünkü ekmek kokusunu alan bir başka kör onu çoktan aşırmıştı. Kör muhasebeci bunun üzerine giriştiği kardeşlik jestini onu binanın bu kanadındakilere yardım etmeyi iten özveri dolu atılımı sürdürmekten vazgeçerek yapacağı en iyi şeyin henüz vakit varken sol taraftaki üçüncü koğuşa geri dönmek olduğuna karar verdi. Çünkü vicdanı o vicdansız körlerin yaptığı haksızlıklar karşısında haklı olarak sızlasa da orada en azından aç kalmayacaktı. Aslında söz konusu olan da zaten bu. Yiyecekleri taşımakla görevlendirilmiş sorumlular koğuşa her seferinde ellerine tutuşturulan daha az miktarda yiyecekle döndüğünde herkesten öfkeli protestolar yükseliyor. Her seferinde biri ortaya çıkıp örgütlü kolektif bir eylem, bir kitle hareketi yapmayı öneriyor. Buna kesin gerekçe olarak da sayı arttıkça gücün arttığını, bu sıklıkla kanıtlanmış bir şeydir. Diyalektik düşüncenin doruğa çıkardığı söylemle ifade edilirse, genelde birbiriyle çok zor bir araya gelen iradelerin belirli koşullarda pekala bir araya gelebileceğini, hatta bu sayının sonsuza kadar çoğalabileceğini ileri sürüyor. Bununla birlikte karışan kafaların yatışması uzun sürmüyordu. Daha tedbirli olanların önerilen eylemin avantajlarını ve risklerini tarafsız olarak teraziye koymuş olmak için heyecanlanan kişilere tabancaların genellikle ölümcül etkileri olduğunu anımsatması bunun için yeterli oluyordu. En önden gidecekler kendilerinin neyin beklediğini bilirler. Onların ardından gideceklere gelince tabanca ilk kez patladığında herkes paniğe kapılacak olursa başlarına büyük bir olasılıkla ne geleceğini hiç düşünmemek daha iyi olur. Kurşun yiyerek öleceklerine ezilerek ölürler diyorlardı. Koğuşlardan birinde ara çözüm olarak bundan böyle yiyecekleri almaya, şimdiye kadar yeterince hakarete uğramış her zamanki sorumluların değil, 10-12 kişiden oluşacak ve herkesin hoşnutsuzluğunu hep birazdan ifade etmeye çalışacak, daha tok, bu sözcük de buraya hiç gitmiyor, bir grubun gönderilmesine karar verildi ve bu durum öteki koğuşlara da iletildi. Bu işi üstlenecek gönüller arandı ama tedbirli kişilerin uyarıları yüzünden olacak, ortaya çıkan gönüllerin sayısı düşünülen sayıya ulaşmadı. Neyse ki işi düzenleme düşüncesini ortaya atan koğuştaki katılım oranı ortaya çıkınca insanlardaki ahlak çöküntüsünün açık kanıtı olan bu durumun hiçbir önemi kalmadı. Hatta utanç konusu bile edilmedi. Bu macerayı göze alan 8 kişi vicdansızlar koğuşundan bir araba sopa yiyerek geri püskürtüldü. Bu arada tek bir kurşunun atıldığı doğru olmakla birlikte bu kurşunun önceki iki kurşun gibi havaya sıkılmadığı da ortadaydı. Bunun kanıtı da durumu protesto etmek için oraya gidenlerin kurşunun başlarının hemen üzerinden ıslık çalarak geçtiğine yemin etmeleriydi. O kurşunun öldürme kastı ile sıkılıp sıkılmadığını daha sonra öğreneceğiz. O kurşunu sıkanı biz şimdilik kuşku perdesi ardında keyif çatmaya bırakalım ama o kurşun belki de daha ciddi bir uyarıydı. Yalnızca ya da vicdansızların başı protestocuların boylarını kestirememiş, onları daha kısa boylu düşünmüştü ya da daha doğrusu adamın yaptığı hata onları olduklarından daha uzun boylu düşünmek olmuştu. Buysa kaygı verici bir varsayımdı ve bu durumda kurşunun öldürme kastı ile atıldığını düşünmek kaçınılmaz oluyordu. İkinci derecede önemli bu soruları şimdilik bir kenara bırakıp oradakilerin genel çıkarı hakkında kafa patlatalım. En önemlisi de zaten bu. Oraya giden protestocuların kendilerini X koğuşunun delegeleri olarak tanıtması basit bir rastlantı olmakla birlikte aslında umulmadık bir davranıştı. Söz konusu koğuş böylelikle 3 gün oruç tutma cezasına çarptırılan tek koğuş oldu. Ama bu o koğuş için büyük bir şanstı çünkü bir daha hiç yiyecek almama cezasına da çarptırılabilirdi. Kendini besleyen eli ısırmaya cüret edene verilecek ceza da buydu doğrusu. Baş kaldıran koğuşta kalanların o 3 gün boyunca koğuş koğuş dolaşıp Tanrı aşkına biraz kuru ekmek olabilirse yanında biraz bir şeyle birlikte diye dilenmekten başka çaresi yoktu. Açlıktan ölmediler elbette ama güzelce azarlandılar. Kafanızda böyle düşüncelere yer verirseniz her zaman sırtınızı kaşıyacak biri çıkar. Sizin palavralarınıza kalmış olsaydık şu anda kim bilir ne durumda olurduk. Ama işin en çekilmez yanı acılarınıza katlanın. Evet, acılarınıza katlanın. Sözlerini dinlemek zorunda kalmalarıydı ki küfür işitseler daha iyiydi. 3 günlük oruç bitip de kendileri için yeni bir günün başlayacağını düşünürlerken, içinde 40 isyancıyı barındıran talihsiz koğuşa verilen cezanın henüz bitmediği anlaşıldı. Çünkü verilen yiyecek o zamana kadar ancak 20 kişiye yeterken bu kez verilenlerle 10 kişi bile açlığını gideremiyordu. Bu durumda öteki koğuşlardaki insanların isyanını, utancını ve söylemesi acı ama gerçek gerçektir. Açlar tarafından kuşatıldıklarını gören ve insan dayanışması ve yaşlılara saygı gibi klasik görev duyguları ile insan acımaya önce kendinden başlamalı diyen pek de klasik olmayan düşünce arasında iki arada bir derede kalan bu insanların içine düştükleri korkuyu varın siz düşünün. İşler bu noktaya varmıştı ki vicdansızlardan yine bir buyruk daha geldi. Verdikleri yiyeceklerin değer olarak kendilerine ödenen bedeli aştığını, yeniden para ve değerli eşya toplayıp göndermeleri gerektiğini, bu arada söz konusu hesaplamanın da çok cömertçe yapıldığını söylüyorlardı. Koğuşlar bu isteğe sıkıntılı bir tedirginlik içinde ceplerinde tek kuruş kalmadığı, toplanan tüm değerli eşyanın eksiksiz teslim edildiği ve yapılan teslimatlar arasındaki değer farkını dikkate almama eğilimi taşıyan her türlü kararın bütünüyle hak gözetir sayılmayacağı, bu gerçekten iğrenç bir kanıttı. Ya da daha basitçe söyleyecek olursak, günahkarların cezasını suçsuzların ödemesinin doğru olamayacağı, dolayısıyla da olasılıkla henüz alacaklı bulunanların yiyeceklerinin kesilmemesi gerektiği yanıtını verdiler. Koğuşların hiçbiri öteki koğuşların teslim ettiği eşyanın değerini bilmiyordu elbette. Yine de her biri ötekiler kredilerini yitirmiş de olsa karnını doyurmayı sürdürme konusunda kendini haklı çıkaracak gerekçeler ileri sürüyordu. Ne mutlu ki vicdansızlar verdikleri kararda ödün vermeksizin direndi. Buyruk herkes tarafından yerine getirilmeliydi ve değerlendirme konusunda farklılıklar olduysa bile bu kör alfabesiyle yazmayı bilen kör muhasebecinin aldığı notların arasında bir giz olarak kaynayıp gitmişti. Koğuşlar ateşli, sert, hatta bazen de şiddetli tartışmalara sahne oldu. Bazıları kötü niyetli, bencil birkaç kişinin toplama yapıldığı sırada ellerinde bulunan değerli eşyanın bir bölümünü gizlemiş olmalarından, böylelikle de topluluğun çıkarı uğruna soyulup soğana çevrilmeyi dürüstçe kabullenmiş olanların zararına beslendiklerinden kuşkulanıyordu. Başkaları ise şimdiye kadar topluluğa ait olduğu kabul eden bir gerekçeyi kendilerine mal ederek arada asalaklar da beslenmemiş olsa verdiklerinin daha uzun bir süre karınlarını doyurmaya yeteceğini ileri sürüyordu. Başlangıçta vicdansız körlerin koğuşlara gelip buyruğa uymayanları cezalandıracaklarını söyleyerek savurdukları tehdit sonunda her koğuşta bu kez o koğuşun sakinleri tarafından uygulamaya kondu. Böylelikle iyi körler kötü körlere karşı cephe aldı. Çünkü bu ikinciler de vicdansızdı. Ortaya olağanüstü zenginlikler dökülmedi ama yine de birçok kol saatiyle yüzük bulundu. Bunlar da kadınlardan çok erkeklere aitti. Koğuş içi adaletin verdiği cezalara gelince rastgele bazı kişileri biraz tartaklamaktan, hedefini tam bulamayan birkaç yumruktan öteye gitmeyip daha çok hakaretle, örneğin sen alını bile soyarsın gibi modası geçmiş suçlayıcı cümlelerle yetinildi. Tüm insanların kör olduğunu, gözlerinin nurunu yitirdikleri yetmiyormuş gibi saygı ışığını da yitirdiklerini ve benzeri rezilliklerin hatta daha da beterlerinin diz boyu çıktığını bir düşünün. Vicdansız körler yiyecek bedelini kabul ederken koğuşların hepsine karşı sert misillemede bulunacakları tehdidini savurdular. Neyse ki bu misillemeler daha sonra uygulamaya geçirilmedi. Unutmuşlardır kuşkusuz diye düşündü herkes. Oysa vicdansızların kafasında aslında bir başka düşünce vardı. Bunu öğrenmekle de gecikmeyecektik. Tehditlerini yerine getirselerdi ortaya çıkacak başka haksızlıklar durumu daha da kötüleştirecek. Belki de ortaya kısa sürede dramatik sonuçlar çıkacaktı. Öyle ki ellerindeki değerli eşyayı gizlemekle suçlanan koğuşlardan ikisi tüm koğuşlar adına konuşmaya gidip günahsız koğuşları işlemedikleri suçları yüklediler. Bu koğuşlardan biri o kadar masumdu ki elinde ne var ne yok daha ilk gün teslim etmişti. Neyse ki kör muhasebeci işi daha da karmaşık hale getirmemek için ikinci kez yapılan katkıları ayrı birer kağıt üzerine kaydetmeye karar verdi. Böylelikle masum ya da suçlu olsun herkesi büyük bir yükten kurtarmış oldu. Çünkü her koğuşa ayrı hesap açtığında yapılan katkılar arasındaki farkların gözünden kaçmayacağına hiç kuşku yoktu. Aradan bir hafta geçti. Vicdansız körler bu kez de kadın istedi. Hiç utanıp sıkılmadan resmen bize kadın gönderin diyorlardı. Bütünüyle tuhaf olmamakla birlikte beklenmeyen bu buyruk, körler arasında düşünülmesi hiç de zor olmayan bir öfke yarattı. Şaşkına dönmüş aracılar gelip de bu buyruğu bildirdiklerinde koğuşların yani sağ taraftaki 3 koğuş ile sol taraftaki 2 koğuşun kadınlı erkekli yerlerde yatan körler de içinde olmak üzere insan onurunun yani kadın onurunun bu ölçüde hiçe sayılmasına karşı çıktıklarını, sol taraftaki 3. koğuşta hiç kadın yoksa bunun sorumluluğunun böyle bir sorumluluk söz konusu edilebilirse kendilerine ait olamayacağını, dolayısıyla da bu kadar alçaltıcı bir isteğe karşı çıkmaya oy birliğiyle karar aldıklarını söylemek için hemen geri dönmek zorunda kaldılar. Verilen yanıt kısa ve kesin oldu. Kadın yoksa mama da yok. Arıcılar koğuşları utanç içinde geri dönüp yeni buyruğu ya oraya gideceksiniz ya da aç kalacağız diyerek körlere ilettiler. Bekar kadınlar yani yatak arkadaşı olmayan ya da belirli yatak arkadaşı olmayan kadınlar bu buyruğa hemen itiraz etti. Başka erkeklerin kadınların karınlarını kendi bacaklarının arasındaki aracılığıyla doyurmak zorunda değillerdi. İçlerinden biri bacakların arasındakine duyması gereken saygıyı unutarak "Oraya gidip gitmemeye yalnızca ben karar veririm. Kazancım da bana ait olur. Hoşuma giderse kalıp orada yaşarım. Böylelikle yememi ve yatmamı garanti almış olurum." diyebilecek kadar ileri gitti. Açıklamasını anlamı çok açık bu sözlerle yaptı ama daha sonra sözlerini eyleme geçirmedi. Çünkü gelen buyruğun kesinliğini anımsayarak zincirden boşanmış 20 erkeğin arasına tek başına gitmeye kalkarsa azgınlıklarını gidermek için orada hiç de hoş vakit geçirmeyeceği tam zamanda aklına geliverdi. Bununla birlikte sağdan ikinci koğuşta ince eleyip sık dokunmadan ileri sürülen bu düşünce pek de havada kaldı sayılmaz. Çünkü aracılardan biri bu sözlerden tam zamanıdır diyerek hemen yararlandı ve kendi isteğiyle yapacağı şeyin insana genellikle zorunlu olarak yapacağı şey kadar güç gelmeyeceğini ileri sürerek bu iş için gönüller aramayı önerdi. Sözlerini herkesin bildiği bir özlü söz ile bitirmek için "Zevk peşinde koşan yorulmaz" diyecekti ki içinde kalan son utanma duygusu ile aşırı tedbirli davranma alışkanlığı buna engel oldu. Bu özveri konuşmasını bitirir bitirmez çevresinden şiddetli protestoların yükselmesine engel olamadı yine de. Dört bir yandan kadınların öfkeli sesleri yükseldi. Erkek milletini acımasızca gözünün yaşına bakmadan yerin dibine batırdılar. İncinen kadınların her biri kendi kültür düzeyine, toplumsal çevresine ve kişisel üslubuna uygun olarak onları yardakçılıkla, pezevenklikle, sülüklükle, vampirlikle, muhabbet tellallığıyla, godoşlukla suçladı. Bazı kadınlar sırf cömertliklerinden ve acıma duygusu içinde olduklarından, burada aynı yazgıyı paylaştıkları bazı yoldaşlarının cinsel isteklerine karşılık verdiklerini, oysa bu kişilerin şimdi ne kadar iyilik bilmezlikle davrandıklarını ve kendilerini yazgıların en kötüsüne ittiklerini gördükten sonra bunu yaptıklarına çok pişman olduklarını söylediler. Erkeklere gelince öyle davrandıklarının söylenemeyeceğini, duruma dram havası vermemek gerektiğini, insanların ancak konuşa konuşa anlaşabileceğini, söz gelişi öyle söylediklerini, çünkü zor ve tehlikeli durumlarda belirli işleri yapmak için gönüllü istemenin adet olduğunu, içinde bulundukları durumun da benzeri bir durum olduğunu tartışma götürmediğini ileri sürerek kendilerini savunmaya çalıştılar. Hem siz hem biz yani hepimiz açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıyayız dediler. Böylelikle akla mantığa davet edilen kadınların birçoğu yatıştı ama içlerinden biri birden aklına gelmiş gibi alaylı biçimde "Peki kadın değil de erkek istemiş olsalardı ne yapardınız? Söyleyin bakalım ne yapardınız?" diyerek yangına körükle gitti. Kadınlar hep bir ağızdan "Söyleyin, söyleyin" diye bağırıyor. Erkekleri kendi mantıklarının tuzağına düşürüp köşeye sıkıştırarak çaresiz bıraktıkları için ağızları kulaklarında o kadar övündükleri erkeklere özgü tutarlılığı nereye kadar götürebileceklerini görmek istiyorlardı. "İçimizde eşcinsel yok" diye çekinerek karşı çıktı bir erkek. O kışkırtıcı soruyu sormuş olan kadın "Orospu da yok" diye karşılık verdi. Olsaydı bile mesleklerini burada sizin çıkarınıza icra etmek istemeyebilirlerdi. Zor durumda kalan erkekler kadınların bu öç alma duygusunu doyurabilecek tek bir yanıt bulunduğunun bilincinde olarak geri adım atmak zorunda kaldılar. Erkek istemiş olsalardı giderdik demeleri gerekirdi ama içlerinden biri çıkıp da açık seçik gizlisi saklısı olmayan bu kısa yanıtı vermeye cesaret edemedi. Kafalar o kadar karışmıştı ki bunu söylemekle büyük bir riske girmiş olmayacaklarını, çünkü o itoğlu itlerin azgınlıklarını erkeklerle değil kadınlarla gidermek istediklerini düşünemiyorlardı. Oysa erkeklerin aklına gelmeyen bu kanıt öyle görülüyor ki kadınların aklına gelmişti. Bu tartışmaların hemen arkasından koğuşa egemen olan sessizliğin başka açıklaması yoktu kuşkusuz. Ardından kaçınılmaz olarak bozgun geleceğine göre bu söz düellosundan zaferle çıkmanın bir önemi olmadığını anlamışlardı sanki. İnsan mantığı ve tabii mantıksızlığı her zaman, her yerde kendini yenilediğine göre benzeri durumun öteki koğuşlarda da var olduğuna kuşku yoktu. O koğuşlardan birinde son sözü karantinaya annesiyle birlikte alınmış ve onun karnını doyurabilmek için başka çaresi olmayan 50 yaşlarında bir kadın söyledi. "Ben oraya gideceğim," dedi. Bu sözün birinci koğuşta doktorun karısının söylediklerinin bir yankısı olduğundan haberi yoktu. "Ben oraya gideceğim." Birinci koğuşta fazla kadın yoktu. Protestoların fazla uzayıp sertleşmemesinin nedeni belki de buydu. Koyu renk gözlüklü genç kız vardı. Birinci körün karısı vardı. Doktorun muayenehanesinde çalışan sekreter vardı. Otelde çalışan oda hizmetçisi vardı. Kim olduğunu bilmedikleri kadın vardı. Bir de geceleri gözüne uyku girmeyen kadın vardı ama o öylesine mutsuz ve acınacak durumdaydı ki onu rahat bırakmak daha doğru olurdu. Kadınların dayanışmasından yalnızca erkeklerin yararlanması gerekmiyordu. Birinci kör ilk başta karısının ne karşılığında olursa olsun bedenini yabancılara verme utancına katlanmaya niyeti olmadığını, bunu karısının da istemediğini, istese bile buna izin vermeyeceğini, insan onuruna bedel biçilemeyeceğini, işe küçük şeylere razı olmakla başlanırsa sonunda yaşamın hiçbir anlamının kalmayacağını söyledi. Bunun üzerine doktor ona, "Burada herkes aç, kulaklarının arkasına kadar kir pas içindeyken bitler tarafından kemirilip, tahta kuruları tarafından yenip pireler tarafından ısırılırken böyle bir yaşamın onun için ne anlamı olabileceğini sordu. Karımın oraya gitmesini ben de istemiyorum ama isteklerimi işin içine katmaya hakkım yok. Oraya gidebileceğini söyledi. O kararı kendi iradesiyle hiçbir etki altında kalmadan aldı. Bu kararın erkeklik gururumu bu kadar aşağılanmadan sonra içimizde hala erkeklik gururu olarak adlandırmaya değer bir şey kaldıysa elbette yaralayacağını biliyorum. Şu anda bile yaralamış durumda. Buna engel olamam ama hayatta kalmak istiyorsak bunun olasılıkla tek çözüm olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi ahlak anlayışına göre hareket eder. Ben böyle düşünüyorum. Düşüncemi değiştirmeye de niyetim yok," diye karşılık verdi birinci kör saldırgan bir hava içinde. Bunun üzerine koyu renk gözlüklü genç kız, "Ötekiler burada kaç kadın olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla kendi karınızı kendinize saklayabilirsiniz. Biz sizi besleriz. Sizi ve karınızı. Biz bunu yaptığımızda sizin kendi onurunuz hakkında ne düşüneceğinizi, getirip önünüze koyduğumuz ekmekten ne tat alacağınızı merak ediyorum doğrusu," dedi. "Sorun bu değil," diye kemküm etti birinci kör. "Sorun şu ki," ama cümlesi havada kaldı. Aslında sorunun ne olduğunu bilmiyordu. Şimdiye kadar ileri sürdüklerinin hepsi tutarlı kalmamış bir başka dünyaya ait düşüncelerdi. Şu anda içinde yaşadıkları dünyaya ait değildi hiçbiri. Buna karşın yapması gereken şey ellerini göğe kaldırıp başkalarının karıları tarafından beslenme onursuzluğunu yaşamak yerine onurunun bir bakıma aile içinde kalmış olmasına şükretmesi gerekirdi. Kesin ve doğru olarak ifade etmek istersek, özellikle de doktorun karısı tarafından beslenmediğine şükretmesi gerekirdi. Çünkü dağınık yaşamı hakkında her şeyi bildiğimiz, özgür ve bekar koyu renk gözlüklü genç kız dışındaki kadınların kocaları olsa bile burada değillerdi. Oysa doktor karısıyla birlikteydi. Havada kalan cümleden sonra gelen sessizlik birisinin bu duruma kesin bir açıklama getirmesi için çıkarılmış bir çağrıyı andırıyordu. İşte bu yüzden konuşması gereken kişi söze başlamakta gecikmedi. Bu kişi birinci körün karısından başkası değildi tabii. "Benim öteki kadınlardan bir farkım yok. Onlar ne yaparsa ben de onu yapacağım," dedi kararlı bir ses tonuyla. "Ben ne istersem onu yapacaksın," diye sözünü kesti kocası. "Bu otoriter havaları bırak. Burada bir işe yaramıyor. Ben ne kadar körsem sen de o kadar körsün. Bu yaptığın densizlik, benim densiz olup olamamam sana bağlı. Şu andan başlayarak yemek yemeyeceksin. O zamana kadar," kocasına karşı uysal ve saygılı görünen kadın ona bu acımasız ve beklenmedik yanıtı verdi. Birden bir kahkaha yükseldi. Otelde çalışan oda hizmetçisinin kahkahasıydı bu. "Oh, yiyecek, yiyecek. Zavallı yemeyip de ne yapacak?" dedi. Sonra kahkahası birden gözyaşlarına dönüştü. Sözünü değiştirdi. "Yapabileceğimiz şey belli," dedi. Bu bir soruydu sanki. Olacağı boyun eğen, umutsuz bir baş eğişi andıran ve yanıtı olmayan bir soru. Bu o kadar doğruydu ki doktorun muayenehanesinde çalışan sekreter de "yapabileceğimiz şey belli," demekle yetindi. Doktorun karısı gözlerini duvarda asılı duran makasa kaldırdı. Yüzündeki ifadeye bakılırsa o da onlara aynı şeyi söylüyordu. Şu farkla ki onun aradığı makasın ona sorduğu sorunun yanıtıydı. "Beni niçin kullanmak istiyorsun?" 17. ayrımın sonu sayfa 192.